Ayrım 17, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 203. 33. Bölüm. Mezar katibi loncanın salonlarından birinde toplanmış sağ ekibe zanaatkarların galen ve bitüm gibi güç bulunur malzemeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ustabaşı da en azından bir zanaatkarın aramaya katılması gerektiğini belirtti. Aldığı kesin talimatları uygulayacak olan zanaatkar, hakikat meydanına gizli bir iş için gerekli miktarda malzemeyle dönecekti. Genellikle alim Tuti katılırdı böylesi angaryalara ama hala yaslı olması nedeniyle bu görevi dayatamayacağını düşündü ustabaşı. Bu nedenle hemen ertesi gün yola çıkmaya hazır bir gönüllü istedi. Yazıhanesine geri dönen Kenhir korktuğunun başına geldiğini, güçlü Newt'un çalışma odasını da süpürdüğünü gördü. Araya girip engel olamadı. Güvenlik sorumlusundan gelen haber, Sobek'in onu acilen 5. tabyada beklediğini belirtiyordu. Böylesine itilip kakılmaktan nefret ederdi ama yine de sevgili papirüslerini terk etmek zorunda kaldı. Polis şefinin yüzü gerginliğini belli edecek ölçüde sararmıştı.
''Haberleri duydunuz mu Kenhir?''
''Duymak için buradayım ya.''
''Eşek satıcısı.''
''Yoksa mahkemenin kararını hiçe sayıp eşekleri getirmemeye mi cüret etti?''
''Biraz önce kulübesinde ölü bulundu, kendini asmış.''
Zavallı yalancı iflas etmeye dayanamadı demek.
''Abrininkinden sonra ikinci intihar.'' diye haykırdı Nübleli.
''Batı yakası baş yöneticisi ile sefil bir eşek satıcısını nasıl kıyaslarsın?'' Satıcı senden, senin öç almak isteyeceğinden korktu.
Bense konuşmaması için öldürüldüğünden eminim, tıpkı Abri gibi.
Elinde kanıtın var mı diye sordu Kenhir kızgınlıkla.
Ne yazık ki yok.
Ne tarafa baksan komplo görmen o kadar kötü değil Sobek. Çünkü bu mesleki bozulma her an tetikte olmanı sağlıyor. Ama komplo saplantısının mantığını etkilemesine izin verme. Şimdi söyle bakayım, eşeklere el koyabilecek misin?
Biri çözmüş eşekleri, hayvanlar dağılıp kaçmış.
Kendini öldürmeden önce eşeklerini özgür bırakmak istemiş olamaz mı?
Doğru, bu kadar basit de olabilir.
Bu kadar basit, Sobek, hala izin hakkını kullanmadın değil mi?
Kullanmayacağımı bildirdim.
Yanlış yapmışsın, biraz dinlenmek çok iyi gelirdi.
Benim için köyün güvenliği her şeyin önünde gelir. Beni kendilerine hedef seçenler başaramadıklarına pişman olacak.
Mezar katibi Kenhir'in yazacağı sayfa olağan dışı olduğu kadar uzundu da. Halat kalsa gözlerindeki bir rahatsızlık yüzünden gönüllü yazılamayacaktı. Burun Fenet de annesiyle babasının mezarlarına armağan götüreceği için. Somurtkan Karo evinin kapısını onarıyordu. Güçlü Naht gelecek bayram için bir ama yalayacaktı. Aslan Userhat'ı küçük bir akrep sokmuştu. Kalanların da köyden ayrılıp maceraya atılmasını engelleyecek geçerli nedenleri vardı.
Hepsinin.
Panep dışında. Hepsinin. Daha çocuğun yeni doğdu diye hatırlattı Kenir.
Gözde görülürcesine büyüyor. Uabet de iyi bakıyor ona. İyi de tek gönüllü ben değilim ya.
Ne yazık ki öyle. Gidip ustabaşını görelim. Suskun Nefer rahatsızlığını gizleyemedi. Fedakarlığın için teşekkürler Panep ama ben seni düşünmemiştim. Ne gidilecek yerleri ne de getirilecek malzemeyi tanıyorsun.
Kim tanıyor?
En iyi tanıyan kuyumcu Tuti ama hala yasta.
Bu loncanın üyesi mi yoksa değil mi? Bize görev verildiğinde sevinç ve üzüntülerimizi unutmak zorundayız. Onun üzüntüsünü hafifletmeye çalıştım. Bugün ona ihtiyacımız var. Anladığım kadarıyla çölde bir gezinti yapmaktan söz etmiyoruz. Getirilecek malzeme son derecede önemli, öyle değil mi?
Laboratuvar ile Batı yakası yönetimi aramaya çıkmayı istememiş olsalardı bile biz tek başımıza gitmek zorunda kalacaktık. Altın evinde sana açıklayamayacağım önemli işler için galen ve bitüm kullanılıyor.
Gidip Tuti'yi ikna edeceğim. Birlikte olursak yolculuk daha kolay geçer.
Takdir artık yerinde duramıyordu. Sürekli sakalının kıllarını çekiştiriyor, 200 eşekle yola çıkmaya hazır 100 madenciyi, değerli taş ve mineral araştırmasında bilgili 30 rehberi tekrar tekrar sayıyordu.
Tehlikeye ve güçlüklere alışkındı bu adamlar. Kendi haritalarını çizmişler. Kum farelerinin, acımasız ve soyguncu göçerlerin muhtemel saldırılarına karşı hazırlık yapmışlardı. Doktor yüksek güvenlik istemişti. Bu yüzden de kafileye 20 asker katılmıştı. Yol boyunca kuyular vardı ama yiyecek ve su ihtiyacı sıkı sıkıya hesaplanmıştı. Her bir eşeğin sağlığı dikkatle gözden geçirilmiş, semer ve kolanlar yenilenmişti. Bir tek hakikat meydanından gelecek zanaatkar eksikti.
''Bize daha ne kadar zaman kaybettirecek?'' diye omurdandı doktor. ''Bütün gün onu bekleyerek tüketemeyiz ya.''
''Köye gitmemi ister misiniz?'' diye sordu rehberlerden biri. Gözler kıyıya yanaşmaya çalışan küçük bir tekneye çevrildi. Dümendeki kararsız davranıyordu. Tekne iki başarısız girişimden sonra aborda olabildi. Kayıktan birbirine benzemeyen iki adam indi. Genç bir dev ile yaşı belirsiz, neredeyse kırılıverecek gibi sıska biri.
''Siz de kimsiniz?'' diye sordu doktor, adamların üzerine atılmaya hazırlanıyormuşçasına.
''Belli olmuyor mu?'' dedi gençler. ''Tekne kullanmayı öğrenmeye çalışan acemi bir gemici. İlk yolculuğum olduğuna bakılırsa pek de kötü sayılmam, öyle değil mi?''
''Geldiğin yere dön evlat, burası askeri bölge.''
''Arama çalışmalarının başlangıç yeri değil mi?''
Doktor şaşırdı. ''İyi bildin. Kim söyledi sana bunu?''
''Hakikat meydanının ustabaşısı.''
''Bir zanaatkar bekliyordum, iki değil.''
''Benim adım Panep, yoldaşımınki de Tuti.''
''Rütbelerinizi ve uzmanlığınızı da bilmem gerek.''
''Bu kadarıyla yetinmek zorundasınız.''
''Kimin de konuştuğunu biliyor musun? Ben Dakter'im, TEB Merkez Laboratuvarı'nın yöneticisi, bu aramanın da önderi. Bana itaat etmek zorundasın, onun için sorduğuma cevap ver.''
Arkadaşının askerleri teker teker süzdüğünü görüp aralarına dalmaya hazırlandığını anlayan Tuti, Panep'in böyle bir kavgadan yenik çıkmayacağını bilmekle beraber araya girmenin zamanı geldiğini düşündü.
Panep hayır diye mırıldandı. Bir görevimiz olduğunu unutma.
Haklısın, kendime hakim olmam gerek. Peki öyleyse dönmekten başka çaremiz kalmadı.
Genç dev topukları üzerinde döndü, küçük tekneye doğru yürümeye başladı. Doktor arkasından koşup Panep'in bileğini tuttu.
''Nereye gidiyorsun?''
''Hemen elimi bırak, yoksa olacakların sorumluluğunu kabul etmem.''
Doktor Panep'in tehdit dolu bakışları altında bileğini bırakmak zorunda kaldı.
''Tuti ve ben köye dönüyoruz.''
''Ama benimle gelmeniz gerekmiyor muydu?''
''Evet, seninle ama emrinde değil. Bizler özgür insanlarız. Ne yapmamız gerektiğini biliriz.''
Doktor sıkıntı içinde yumruklarını açıp kapatıyordu.
''Sana bu araştırmanın komutanı olduğumu, disiplin olmadan da başarıya ulaşmamızın mümkün olmadığını hatırlatırım.''
''O disiplini kendi emrindekilere uygula. Bizler sadece hakikat meydanının emrindeyiz. Eğer bunu anlayamıyorsan, başarısızlığın sorumlusu sensin demektir.''
''Hiç olmasa nereye gideceğimizi de mi söylemeyeceksin?''
''Yakında öğrenirsin.'' ''Demek anlaştık. Tuti öne düşüp yolu gösterecek.''
''Otoritemi çiğniyorsun Panep.''
''Bunu da nereden çıkardın? Otoritem beni ilgilendirmiyor.''
''Benimle böyle konuşulmasına alışık değilim. Sen istesen de istemesen de bu araştırma benim sorumluluğumda. Senin böyle davranmanı da hoş göremem.''
''Öyleyse bensiz git.''
Doktor Tuti'ye döndü. ''Umarım sen daha mantıklısındır.''
''Ustabaşımızın kararı uyarınca bu insanları madenlere kadar götüreceğim ama bir koşulla. Aldığım talimatı uygulayarak.'' dedi kuyumcu derin bir sükunetle. ''Senin rütbelerin ve sorumlulukların önemli değil. Ya buna razı olursun ya da TEB'de kalırsın.''
Doktor yıkılacak gibiydi. Bu loncayla mücadele etmenin neden bu denli güç olduğunu şimdi anlıyordu.
''Boş tartışmalardan vazgeçelim de yola çıkalım artık.'' dedi Panep.
34. Bölüm. Kafile TEB'den Koptos'a kadar Nil üzerinde gitti. Sonra insanlar ile hayvanlar teknelerden inerek Kızıldeniz ve Sina Yarımadası yolunu tutup eski imparatorluk döneminden beri işletilen turkuvaz ve bakır madenlerine doğru ilerlediler. Yöreyi avucunun içi gibi tanıyan Tuti'nin şefliğinde bir granit ocağına giden yoldan ayrılarak Cebel El Zeyt'e doğru döndüler. Bölgeye hemen hemen hiç yağmur düşmemesine rağmen Kızıldeniz'den gelen bir nem vardı havada.
Şurada burada özellikle de zirvesi 1000 metreyi aşkın görkemli sıra dağların eteklerinde yeşillikler adacıklar gibi serpilmişti. Mısırlıların büyük bir çoğunluğu bilmedikleri tehlikeli yaratıklarla dolu çölden korkar ama herkes çölün cesetleri sonsuza dek sakladığını, bağrında akıl almaz hazineler, altın, gümüş ve dağların karnından doğma saf taşlar bulunduğunu bilir. İnsan çölü bir uçtan diğerine geçebilir ama çölde yaşayamazdı. Çöl dünyadaki öte dünyaydı çünkü. Çölün kurduğu amansız tuzaklardan kaçmak için de deneyimli rehberler gerekirdi. Panep sıskalığına rağmen grubu hızla yürüten Tuti'nin yanında gidiyordu. Bu yolculuk hoşuna gidiyormuş gibi görünüyorsun. Daha da ötesi diye haykırdı Cesur. Ne doyumsuz manzaralar. Kum ateşi andırıyor. Ayaklarımın altında yumuşacık. Tarihimiz varmış da çölün kenarına kurmuşlar köyümüzü. İnsanları sarsıp uyuşukluklarını atmalarını sağlamak için çölün gücü gerek.
Şu daktar hakkında ne düşünüyorsun?
Benim için öyle biri yok. Ayrıcalıklarını sarhoş ettiği, kendini beğenmiş, fazla şişman bir küçük memur işte.
Sen yine de dikkatli ol. Karnak'ta çalışırken bunun benzerleriyle tanıştım ben. Çok daha tehlikesizdi onlar. Bizi sevmemesinin şaşırtıcı bir yanı yok ama içimden bir ses durumun çok daha ciddi olduğunu fısıldıyor.
Panep Tuti'ye inanamıyormuşçasına baktı.
Amon'un topraklarında mı yaşadın?
Değerli tahtalarla, altın ve elektrumla çalışmayı öğrendim. Süsleme yapmayı, kapıları, heykelleri ve kayıkları altın kaplamayı da. Kenhir beni çağırmış olmasaydı çok yükselecektim. Hakikat meydanında bir kuyumcuya ihtiyaçları vardı. Ben listede 3. Ama kabul heyeti benden önceki 2 kişiyi eledi.
Neden Karnak'ta kalmadın?
Lonca'nın kapısını çalmayı aklımdan bile geçiremezdim. Ama başka hiçbir yerde açıklanmayacak meslek sırlarına sahip olduklarından da haberliydim. O sırlara ulaşmak imkansız görünüyordu gözüme. Fırsat geldiğinde de talihimi denemeye karar verdim.
Çağrıyı duymuş olmayasın.
Ama altını parmaklarımın arasına aldığım ilk anda bunun çağrı olduğunu, beni diğer tüm kuyumculardan farklı kıldığını bilmiyordum. Lonca benim deneyimli bir kuyumcu olduğuma karar verip sağ ekibi aldı. Ne inanılmaz bir gündü. Şimdi de bu acıya dayanmak gerekiyor.
Yeniden çocuğun olabilir.
Hayır, oğlumun anısına dokunmak istemiyorum. Güler yüzlü neşeli çocukluğunu, gözlerini, korumayı beceremediğim o mutluluğu, beni o yastan kurtardığın, bu araştırmaya katılmaya zorladığın için minnettarım. Tek başıma gelseydim ne yapacağımı bilemezdim. Seninle birlikte bu güç görevin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum.
Daktardan neden ürküyorsun?
Çünkü kullanımı katı kurallara bağlı tehlikeli bir madde aramaya gidiyoruz. Merkez laboratuvarı yöneticisi o kuralları çiğneme eğiliminde olabilir.
O kuralların uygulanmasından sorumlu değil miyiz?
İşte o yüzden rahatsız ediyoruz ya onları. Başlangıçta bu maceranın tehlikeli bir yanı yoktu. Dakteri gördüğüm andan beri eskisi kadar emin değilim.
Panep kahkahayla güldü. Keşke bizimle uğraşmaya karar verse.
Biz sadece 2 kişiyiz Panep. Gördüklerimden çıkarabildiğim kadarıyla madenciler ile rehberler arasında epey dostum var.
Aynı insanlarla birkaç kez yolculuk yapmanın ilişkiler yarattığı doğru. İçlerinden çoğu bize cephe almayacaktır.
Endişelenme, dakterin başarılı olması imkansız.
Dakter gürbüz bir eşeğin sırtında yolculuk yapan tek kişiydi. Bu ayrıcalığına rağmen yayalardan çok daha fazla su içiyordu. Yolculuğun bir gezi olmayacağını tahmin etmişti. Ama bu ıssız genişlikten bu denli nefret edeceğini hiç düşünmemişti. Keyfi gerçekten kaçmıştı. Genç devden kurtulmak için plan üzerine plan hazırlamaya çalışıyordu. O adamın yırtıcı bir hayvandan daha dikkatli ve çok daha tehlikeli olduğundan emindi. Kuyumcunun kuşkulanmasına meydan vermeden nasıl kaldıracaktı genç devi ortadan? Eğer Panep'i ortadan kaldıramazsa, Dakter Lonca'nın en önemli sırlarından birini avucundan kaçırmış olacaktı. Demek ürünün toplanmasını beklemek daha akıllıca olacaktı. Sonrasını zamanı geldiğinde düşünecekti. Önündeki madenciler yavaşladı. Durmak için emir vermedim. Yürümüyorlar ki. Daktar öfkelendi, kervanın başına doğru ilerledi. En önde sırtını güneşe dönmüş bir kayanın üzerine oturmuştu Tuti. İnsanlar ile hayvanlar küçük yudumlarla su içiyordu. Neler oluyor?
Önceden hesaplanmamış bir mola dedi kuyumcu. Fazla uzun sürmez. Biraz dinlenmek adamlara iyi gelir.
Arkadaşın nerede?
İki madenci ile birlikte şuradaki tepeciye gitti.
Ne? Araştırmanın amacı bu değil ki.
Git biraz uyu.
Onları derhal geri çağır.
Burada mola yerimize dönmelerini bekleyelim. Ne kadar çok kızarsan susuzluğun o kadar artar.
Bakter Tuti'nin uzattığı inciri almadan kervanın arkasına döndü. Madencilerden hiçbiri dostça davranmıyordu ona. Kuyumcuyla ise eski maceralardan söz edip gülüşüyorlardı.
Harika diye haykırdı Panep tepecikten dönerken. Rehberlerin bulduklarına bir bak.
Tuti'nin gözlerinin önüne akikler, kan taşları ve Süleyman taşları serdi. Süleyman taşlarından bazıları küçük tesbih taneleri gibi sıralanmıştı bile.
''Seninle alay etmemişler.'' dedi kuyumcu.
''Dostlarımız bu taşları daktere göstermeye ve bir katibe kaydettirmeye gerek olmadığını söylüyor. Ne de olsa çakıl taşlarından farksız.''
''Acemi gözüyle bakarsan doğru ama doldurulması gereken o kadar çok papirüs var ki.''
''Artık gitsek, daktere sabırsızlanmaya başlamıştır.''
Askerlerden biri koşarak iki zanaatkara yaklaştı.
''Tepede iki çöl faresi gördük. Bizi izliyorlardı. Kuşkusuz önce olarak gelmişlerdi.''
''Bir saldırıya hazırlıklı olmamız mı gerekiyor?'' diye sordu Panep.
''Şart değil. Bu haydutlar çok korkaktır. Genellikle korumasız kervanlara saldırırlar. Yine de gerekli önlemleri alacağız. Yanlara okçular çıkaracağız. Gece de sırayla nöbet tutulacak.''
Kervan ağır adımlarla yola koyuldu. İnsanlar endişeyle çevreyi gözlüyor, her an tepelerin ardından silahlı bir kalabalığın çıkmasını bekliyordu. Saatler geçtikçe korkular azaldı, üstelik yol kenarındaki kuyulardan hiçbirinin ağzı kapanmamış, suyu kirletilmemişti. Erzak yeterli, kafiledekilerin keyfi yerindeydi. Başına güneş geçmiş genç bir madenciyi sırtında taşıyan Panep herkesin sevgisini kazandı. Hızlı yürümesini istediği için Tuti'ye kimse kızmadı. Rehberler haritalarını gözden geçirdi ve kırbalara maden örnekleri koyup üzerlerini özenle işaretlediler.
''Maden bölgesine yarın öğlene doğru varacağız.'' dedi Tuti.
''Bu madene varmadan önceki son molamız.
Bu akşam şölen var. Herkese kurutulmuş sığır eti ve kırmızı şarap verilecek.''
Madenciler Firavun'un ve değerli madenlerin koruyucusu Tanrıça Hathor'un onuruna türküler söylerken Dakter iki zanaatkarın yanına yaklaştı.
''Yolculuk boyunca tek bir kelime bile etmedik. Belki de barış yapmanın zamanı gelmiştir.'' dedi Bilgin.
''Neden olmasın?'' diye cevap verdi Tuti. ''Otur da bir şeyler iç.''
''İçki içmem, teşekkürler.''
''İçki seni biraz yumuşatır da oysa.'' dedi Panep.
''Anlaşılan yarından tezi yok, işe koyuluyoruz.''
''Doğru.'' dedi kuyumcu.
''Nasıl yapacağınızı söylemenin zamanı gelmedi mi? Buraya size yardım etmek, bilgimden yararlanmanız için geldim.''
''Bundan kuşkumuz yok daktar. Ama bizim güvenliğimizle yetinsen daha iyi olur.''
''Bu söylediğin askerlerin işi. Beni ilgilendiren tebe götüreceğimiz malzemenin nitelikleri ile miktarı.''
''Uyku vakti geldi.'' dedi Tuti.
17. ayrımın sonu. Sayfa 213.